Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programında yine sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Özkayoğlu, her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikte Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri, medya arka planını konuşmaya gayret edeceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı programlar diliyorum İbrahim.
Teşekkür ederiz. Medyaokur yazarlığı programının ana omurgasını aslında Altınoluk Gündem oluşturuyor. Altınoluk Gündem'e abone olmak isteyen dinleyenlerimiz altınoluk.com.tr'den kayıt olarak her hafta Cuma günü Altınoluk Gündem'e ulaşabiliyorlar. Bu hafta yine dolu dolu bir gündem var. Altınoluk Gündem'de Lütfü abi. Biraz Türkiye gündemi, dünya gündemi de aslında fırtınalı geçti. Nasıl değerlendirirsiniz bu haftanın gündemini?
Yani bir su akıyor yerinde buluyor, öyle söyleyelim. Ama Amerika belirsizliğini koruyor. Orada biraz belki bir şeyler söylenebilir. Türkiye'de bir bakan değişimi oldu. Onun medya yansımaları ilginç hakikaten. Yani orada mesela nasıl bir, hani devlet kurumlarının kendine göre bir istifa mekanizması vardır. İstifanın kime sunulacağı bellidir. İstifayı kimin kabul edeceği bellidir. Instagram üzerinden yapılan bir istifa söz konusuydu. Bunun hakikaten sembolik anlamı çok ilginç. Bir de bu mecraların son dönemde artan önemini de gösteriyor. Şimdi Amerika seçimlerindeki o Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansürler ya da işte Facebook'un bazı Trump yanlısı hesapları kaldırması göz önüne alındığı zaman bu mecraların artan etkisini görmek gerekiyor. Eskiden medyanın dördüncü kuvvet olarak çok böyle siyasi manipülasyonlar yaptığı, işte siyasi etkide bulunduğu konuşulurdu. Ve bu mecraların da aslında herkesin bir şekilde kendi sesini duyurabildiği alternatif mecralar olarak hep böyle takdis edildiği zamanlar, şu anda yaşadığımız zamanlar, ama aslında değişen de bir şey olmuyor. Bu sefer bu sosyal medya mecralarının patronları böyle klasik bir çalışan patron ilişkisi içerisinde İstedikleri insanın tweetini engelleyebiliyorlar, istemediklerini efendim. Bu anlamda çok böyle eskiye nazaran değişen bir şey yokmuş gibi geliyor. Hakikaten bir iş modeli olarak da baktığımız zaman işte Amazon, Google, yani yeni bir takım bilişim teknolojileriyle ortaya çıkan yeni dünyada ciddi tekeller söz konusu. Ben sadece eğitim alanından bir örnek vereyim. Mesela bu işte sanal sınıflar çok meşhur oldu. Çok da ihtiyaç oldu. Ne Telekom ne efendim başka bir Türk şirketi bu ihtiyacı görebilecek bir performans sergileyemedi. Kendisine de böyle bir şey yok zaten. Yani atıyorum işte 100 kişilik ya da 1000 kişilik ya da 10.000 kişilik bir efendim döngüyü döndürebiliyorlar. İşte sanal sınıflarla herkesin işte 20 tane sınıfın aynı anda yüzer kişilik efendim bir online olduğu ve birbiriyle etkileşim içerisine girdiği bir döngüyü yönetebiliyorlar, ama bu işte 50 bine 100 bine ulaştığı zaman sistem kaldırmıyor. Şimdi orada işte ne oldu? Birçok üniversite gidip böyle Amerikan şirketlerinden profesyonel hizmet almaya başladı. Milli eğitimin sisteminde bir ara sıkıntılar oldu. Bu tabii her sistem mükemmel değildir. Sonuçta insan yapısı bir şekilde çökebilir, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer 100 kişiye kadar insanla internet üzerinden etkileşim kuracaksanız bedava. Yani rahat, herkes istediği gibi erişim yapabilir. Eğer 1000 kişiye kadar yukarı çıkacaksanız bir Türk şirketinden destek almalısınız. Eğer 10.000 kişiye kadar çıkacaksanız ondan sonrası artık o tekel dediğimiz devlere kalıyor. İşte orada Google gibi, Amazon gibi bir takım firmalardan destek almadan bu işleri yapamıyorsunuz. Dolayısıyla ölçek büyüdükçe aslında orada da şeyi görüyorsunuz. Yani bireysel ya da biraz grup tarzındaki uygulamaları böyle bedava yaparak ya da kısmi ücretli yaparak aslında daha büyük kurumsal çözüm ihtiyaçları ortaya çıktığın zaman onları biz seninle özel görüşelim modundalar yani.
Evet.
Bu aslında bir tarafından yeni bir iş modeli. Ölçek büyüdükçe bunları dikkate almak gerekiyor. Çünkü son tahlilde bunlar Amerikan şirketleri. Yani şöyle bir şey, bunlar Amerikan devletiyle de mücadele etmiyorlar mı? Evet, Trump'la mücadele ediyorlar. Yani Trump'ı yerli çizgi olarak görürsek o kendi bağlamında bu şirketler ulusal çizginin karşısındaki efendim küresel çizgiyi aslında temsil ediyorlar. O anlamda da ortaya konan operasyonların ulus devletleri açtığını da görmek lazım. Bu hem iş modeli olarak böyle hem ideoloji olarak böyle. Hatta belki birçok hani komplo teorileri de ortaya konuyor ya işte koronavirüsle başlayan bizi böyle bu tür teknolojilere hani önce alıştırarak sonra işte çip takarak işte bir takım böyle bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz acaba o hayata mı bizi mecbur ediyorlar diye. Dolayısıyla iş böyle farklı mecralarda değerlendirilebilir ama şunu söyleyeyim yani sonuç olarak medya, sosyal medya mecralarının hakikaten şu dönemde medyanın o bir dönemki sahip olduğu nüfuzu tekrar kullanmaya başladığına şahit oluyoruz.
Evet, aslında belki programın ikinci bölümünde konuşacağız ama Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu var, önemli bir rapor. Fakat yani Berat Albayrak'ın istifasına dönersek tekrar açıklama, görevden affını isteyen açıklama Instagram'dan geldi. Hakikaten kimse ne olduğunu da anlayamadı. Yani Twitter hesabını daha aktif kullandığı biliniyordu. Twitter hesabı kapalıydı. Yani Twitter hesabının başına ne geldiğini de bilmiyoruz. Daha sonra yani İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldikten sonra yani bir gün sonrasında Instagram hesabı da kapandı. Yani tamam devletin içerisinde bir takım gelenek var, istifa mekanizmaları dedik ama
hani tabii Berat Albayrak herhangi bir bakan da değil, bunu da görmek lazım. Yani Cumhurbaşkanımızın damadı. Twitter hesabını muhtemelen kendisi yönetmiyordu. Ben tahmin etmiyorum. Onu muhtemelen kendi yardımcıları ya da danışmanları onu yönetiyordu. Instagram hesabından paylaşılan metin kendisine ait olabilir.
Yani tartışıldı o da çünkü çok fazla yazım hatası, imla hatası vardı şeklinde. Hani hızlıca hazırlanmış bir açıklama mı diye. Fakat hani genele baktığımızda
yani biz de yıllardır medya içindeyiz. Medya işi yapıyoruz. Daha doğrusu bu editörlük konusunda her yazı ilk yazıldığında ciddi böyle hatta bir başka gözün okuması çok daha faydalı olur. Böyle siz yani ben hiç yanlış yapmam deseniz bile bir şekilde ayağınız sürçebilir. Yani yazım hatası olabilir. Benim esas orada dikkat çekmek istediğim İbrahim yani bu Instagram hesabının yani sizin kendinize ait hesabın hangisi olduğu birazcık da hani bana kullandığın sosyal medya mecrasını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim modunda bir şey yani. Şimdi elimizin altındaki hemen kendi ulaşabileceğimiz bir mecra olarak hangisini tercih ettik? Biraz o bizim aslında rengimizi de
evet,
veriyor.
Evet.
Bu açıdan kim yani, neyi tercih ediyor? Onu önemli, o önemli yani.
Evet yani aslında yani orada yani Berat Bey üzerinden çıkartırsak konuyu yani görevden affını Instagram'dan istenmesi işte Amerikan seçimlerinde çok fazla konuştuk. Trump'ın açıklamalarının Twitter tarafından sansürlenmesi, Facebook tarafından işte altına küçük notlarla mesela Covid döneminde yaptığı bazı açıklamalar vardı Covid ile ilgili. İşte bu gerçekleri yansıtmayabilir şeklinde. Aslında hani siyaset medya ilişkisinin hani geleneksel medyadan sonra şimdi yeni medyada da canlı çekişmenin de aslında canlı olduğunu.
Evet.
Yani sadece şey de değil.
Şunu ben gördüklerini düşünüyorum sosyal medya devlerinin İbrahim. Özellikle mesela Türkiye son dönemde bunlardan 3-4 tanesine 10'ar milyon TL ceza kesti evet. Değil mi? Şimdi bu her tarafta aslında her ülkede gördükleri bir şey. Çünkü ulus devletler güvenliklerini ihlal ettiklerini gördükleri durumlarda bu tür cezalar kesebiliyorlar. Şimdi bunun böyle bir hani özgürlük ortamında istediği yerde istediği şekilde yayın yapabilme özgürlüğü diye bir insan hakkı olarak lanse edilmesi başka bir şey. Hemen ardından yaptırımın gelip ekonomik bir takım onların sıkıntılara maruz bırakılması ayrı bir şey. Şimdi bu ikincisi biraz daha ciddi bir şey. Yani birincide çok rahat insanların böyle şeylerini bulabilirsiniz desteğini. Tabii canım özgür internet kimse kimseye efendim engel olamaz sansüre hayır bunlar söylenebilir çok rahat. Ama bir de işte bu işlerden kazandığı paranın hesabını kimsenin sormadığı, kimsenin de bilmediği aslında. ve dolayısıyla herhangi bir hükümete karşı kendisini sorumlu hissetmeyen bu sosyal medya devleri bu tür yaptırımlarla karşılaşınca işte orada şunu fark ettiler. Biz artık bu siyasete müdahil olmalıyız. Yani ben bana bu şekilde ceza kesecek ya da sen niye burada faaliyet gösteriyorsun? Hadi bakayım serverlarını benim buraya taşı. İşte her türlü bilgiye ben de erişeceğim. İşte benim bir dakika dediler ya kendi kendilerine. Bir dakika dediler yani biz burada zaten yatırımı yapan biziz. Efendim bu eşsiz teknolojiyi sizin bedava kullanımınızı açan biziz. Çok güzel. Bir de bunun üstüne biz erişime müsaade edeceğiz. Yani burada devlet kimdir? Devlet nedir? Şimdi bu özgür Amerikan mantalitesinden bakıldığı zaman hakikaten herhangi bir devletin, hele hele bu Amerika dışındaki herhangi bir devletin kim bunlar da bize bu şekilde ceza kesebilirler, bilgilerimize erişebilirler, bu tür yaptırımlar sağlayabilirler. İşte orada hakikaten bir ayrım noktasına geldiler. Bu bakın gücün doğası böyle bir şeydir. Yani güç teczi kabul etmez, bölünme istemez, şerik kabul etmez. Bu çok açık ve net bir şeydir. Oradan dediler ki siyasete de çeki düzen vermek lazım. Ve bu tür ben aslında manipülasyonların yani özellikle Twitter üzerinden Trump'a yapılan ayar çekmelerin yine geleneksel medyanın onların içerisinde işte 30 küsür medya devi veya işte büyük gazete içerisinden 3-4 tanesi sadece Trump'a desteğini açıkladı. Gerisi tamamen Biden'ın arkasında. Yani Trump gitsin de ne olursa olsun kim gelirse gelsin modundalar yani. Şimdi medya siyasetle geleneksel medya zaten bunu bilir. Yani siyasetle nasıl bir ilişki içerisine girmesi gerektiğini sosyal medyacılar bunu yeni yeni öğreniyorlar. Öğrendikleri için de muhtemelen bundan sonra çok daha sık bunları konuşacağız. Ve siyasetçilerle bilek güreşine girişmeye hazırlar. Bunun da nitekim emareleri ortaya çıkmaya başladı.
Evet yani Türkiye ile tamam yani ortada bir anlaşmazlık olduğu söylenebilir. En azından bugün için Twitter ve Facebook henüz hala Türkiye'ye temsilci göndermemiş durumdalar. Fakat mesela geçtiğimiz haftalarda biz Almanya'yı, Fransa örneklerini konuşmuştuk. Yani oradaki sosyal medya yasalarını. Tabii Türkiye'nin çıkarttığı sosyal medya yasasıyla kıyas kabul etmeyecek kadar sertlikte ve net ifadeler içeren bir uygulama ortaya koyuyor. Özellikle Almanya Netzi ile birlikte yani herhangi bir kullanıcının IP bilgilerini, kullanıcı bilgilerini, profil bilgilerini hani vermeme gibi bir ihtimal yok.
Evet, evet. Ya bunlar zaten şu anda modern dünyada en önemli aslında sermaye. Yani bu bilgiye erişmek aslında paraya erişmek demek. Çünkü kullanıcı bilgileri, tercihler aslında mevcut ürünlerin altyapısını oluşturan en önemli stratejik bilgiler. Yani bunları kim kontrol ediyorsa aslında bir anlamda dünyayı da o kontrol edecek demektir. Sosyal medya mecraları bu noktada bence gittikçe klasik devlet kurumlarına ya da devlet mekanizmalarına alternatif yapılar haline dönüşecek gibi geliyor bana.
Evet. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikteyiz. Lütfü abi isterseniz altınlık gündemden başlıkları da verelim. Programın ilk bölümü sonlanmadan. Tabii Amerikan seçimleri artık hani başta siz belirsizliğini koruyor dediniz ama hani resmi olmayan sonuçlara göre Biden seçimi kazanmış görünüyor. 270 delege alan aday başkan seçilecekti. Şu an Biden 273 delege gözüküyor. 77 yaşında. Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı oldu. Bu arada en çok oyu alan başkan. Obama'nın 65 milyon oyla başkan olduğunu varsayarsak 74.5 milyonla Biden yeni başkan seçildi. Yaklaşık bir 10 milyon fark var. Aynı zamanda
ya teyakkuza geçmiş Amerikan halkı belli yani. Trump'ın çünkü belli o Amerikan'ı ortalama profil, entelektüel kendine göre işte efendim hayat şartları gayet iyi olan tipleri çok rahatsız ediyordu zaten. Hı hı. Ona uygun bir profil değildi Trump. Dolayısıyla çıktılar ve hiç gitmezlerdi. %50 civarında seyrederdi. Şimdi 160'a geçti herhalde değil mi?
Evet.
Dolayısıyla ortada böyle bir şey var. Teyakkuz hali var.
Net bir mesaj aslında Amerikan halkından ilk döneminde kaybeden ilk başkan yanlış bilmiyorsam.
Başka Trump. Örnekler de var. Birkaç tane daha örnek var. Üçüncü olabilir bu şekilde.
Anladım. Fırtınalı bir 4 yıl tabii. Bu arada Biden'ın Kennedy'nin ardından ikinci Katolik başkan olduğunu da söyleyelim.
Katoliklik hakikaten orada çok böyle Protestanlıktan farklı bir şey değil. Ama aralarında böyle yine de bir ciddi şey vardır. Nüfuz mücadelesi vardır. Çünkü Katolikler de son tahlilde azınlıktır orada. Yani işte efendim Papa Katolik, Güney Amerika Katolik, dünyanın en büyük Hristiyan nüfusu Katolik diyebilirsiniz ama sonuçta Amerikalılar Protestanlar daha çok. Hı hı. Amerikalı WASP'tır yani. White, Anglo-Sakson ve Protestan. Yani beyazdır. Daha çok İngiltere kökenlidir. Anglo-Sakson ve Protestandır. O Protestanlığı da yeni bir formdur. Yani Luther'le Protestanlık başlamıştır ama Amerika kıtasında çok daha farklı şekiller, çok farklı türler almış bir din formu. Daha böyle akılcı, daha böyle bireysel, işte yani televaizlerle, işte birçoğu Trump'a destek veriyordu zaten. Bu orada da mesela ilginç bir şey var. Yani Trump'ı destekleyen o evangelikler aslında Katolik'e karşı Trump'ı da desteklemiş oldular. Yani sadece Trump olan desteklerinden değil, Biden'ın o noktada ben tam da böyle ilginç bir örnek olduğunu, yani ilginç bir seçim olduğunu düşünüyorum demokratlar açısından. Yani bir şey de var tabii. Kennedy'nin bir mirası da var. O acı bir mirastır. Kennedy'nin vurulmuş olması birçok Amerikalının böyle o derin devletle ilgili, Amerikan derin devletiyle ilgili acı bir hatırasıdır. Onun mirasıyla buluştuğu zaman bu seçim 77 yaşında olması. Tek belki mahsuru 77 yaşında olması. Yani çok böyle yaşlı ne olacağı belli değil tarzında. Bir de başkan yardımcısı da çok ilginç. Kamala Harris. O da mesela bir ilginç bir azınlık. Hem Hindu kökenli hem hukuku çok iyi biliyor. O noktada bir hani Biden'a bir şey olması durumunda böyle çok ilginç bir başkana sahip olabilir Amerika yani.
Evet, bu arada tabii hafta içerisinde Karabağ'dan da bir haber geldi. Artık Ermenistan yenilgiyi ilan etti açıkça. Azerbaycan'ın zaferi Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın imzaladığı bir anlaşmayla artık ilan edilmiş oldu.
Ne oldu Paşinyan?
Ne oldu Paşinyan? Tabii
şimdi bak tam medya okuryazarlığı açısından evet. Çok böyle ilginç bir sembol bu yani. Ve Aliyev onu ifade ederken de zaten bak bunu böyle bundan sonra bilecekler. Ne oldu Paşinyan? Şimdi her tarafta ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan? Yani sloganı öyle bir üretmek lazım ki alsın bunu yani. Hani piyasalar nasıl satın alıyor işte şu bakanın gidişini, bu bakanın gelişini nasıl satın alıyor? Medyada satın alıyor bazı ifadeleri.
Evet.
Yani bu açıdan çok güzel bir şey oldu, tepki oldu.
Tabii şeyi de yani en başından beri Aliyev tabii bu ulusa sesleniş dediğimiz formatı çok başarılı
kullandı,
bir şekilde kullandı. Evet. Twitter'da
yumruğunu
özellikle. Evet. Yani müthiş de bir mizah da çıktı oradan aslında. Yani ortada bir savaş var ama onun vücut dili aslında hepsi başka bir şeye işaret ediyor sanki.
Evet.
Çok başarılı bir performanstı diyebiliriz.
Evet, şey de güzel oldu. Mesela birkaç beldeye girişlerde okunan ezanlar. Sonra siz bültende yer vermişsiniz. Son girilen yerdeki
Şuşa'daki
o askerin ben de temizleyeyim, benim de bir hissem olsun şeklinde o cami temizliğine katılmış olması. Bunlar hakikaten insanın böyle gözünü yaşartan çok güzel sahneler. Yani ruh köküyle birleşmesi aslında devletin, milletin, askerin. Bakın ne kadar güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor.
Elhamdülillah diyelim. Kısa bir aranın ardından devam edelim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Yeniden merhabalar. Erkam Radyo'da Medya Okur Yazarlığı programında sizlerle birlikteyiz. Lütfü abi tabii bu hafta tüm dünyaya bir de bir müjde daha verildi. İki Türk'ün imzası olan bir müjde aslında. Pandemi rakamlarını buradan hemen altını gündemden okuyalım son rakamları. Yani vaka sayısı dünya genelinde 52 milyonu geçmiş durumda. Ölüm sayısı ise 1 milyon 300 bine yaklaştı dünya genelinde. Türkiye'de ise vaka sayısı 400 bin. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bini geçti. Allah rahmet eylesin diyelim. Tabii bir müjde bekleniyordu artık hani bir aşı üretilse de dünya artık hani bu pandemi denilen illetten, korona denilen illetten kurtulsa diye ses Almanya'dan geldi. İki Türk, BioNTech firmasının sahibi Uğur Şahin ve Özlem Türeci Pfizer'la birlikte aşıyı bulduğunu ilan ettiler. %90'dan fazla önlediği enfeksiyonu söyleniyor aşının. Çok ilginç bir haber vardı tabii. Hemen objektifler tabii Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yöneldi. Türkiye'de çok medyada aslında ben biraz geriye dönük de bir tarama yaptım. Çok Türkiye'de çok fazla medyanın ilgisini çeken isimler değil aslında. Fakat tabii Almanya'nın en zenginleri listesinde. Bir önceki şirketleri 20 milyar dolara, yeni şirketleri 100 milyar dolar değerinde olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği tabii hemen...
Bu son haberle ilk yüze girdi Almanya.
Girdi. Yani müjdeli haber alındıktan sonra diyelim, tabii 43 bin kişi üzerinde denenmiş. Muhtemelen artık hani aşı bulundu denilecek bir rakam anladığım kadarıyla. Müjdeli haber alındı dedikten sonra Uğur Şahin ve Özlem Türeci Lütfü abi eve gidip Türk usulü çay demleyip içmişler. Tam bir kutlama diyebiliriz aslında. Türk usulü kutlama diyebiliriz
aslında. Tam bir medya aslında marifeti bu. Şimdi medya nasıl haberi alacak? Yani şimdi herkes ya bu aşıyı nasıl buldular? Bunlar nasıl 43 bin kişi üzerine denemişler? Bunun efendim daha sonraki sonuçları ne olacak? Yok biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Çay demlemişler. Bununla ilgileniriz. Ya bu tam klasik ortalama medyanın refleksini gösteriyor. Çok da hoşumuza gidiyor böyle haberler.
Evet, yani işin içerisine mutlaka biraz magazini iliştirmek tabii güzel olabilir. Avrupa Birliği bu arada 300 milyon doz alacağını açıkladı şimdiden. Muhtemelen artık yani bu aşı koronayı önleyecek aşı olarak gözüküyor yani.
Yani şimdi 300 milyon doz dediğiniz zaman hakikaten o şirketin kazanabileceği paranın sınırı yok gibi yani. Akla ziyan yani o paralar. Evet. Fakat siz çay içiyorsunuz.
Evet.
İnsan böyle bir şey.
Ama çok ya. İlginç karakterler olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir apartman dairesinde oturdukları bilgisi vardı. Mesela kendi özel araçları yok. İşlerine bisikletle gidiyorlar. Mesela eşi işte Özlem Hanım Uğur Şahin'i anlatırken şey diyor. Yani asla para konuşmayan biri. Muhtemelen Uğur Şahin için tam bir işkolik diyebiliriz.
Evet.
Yani muhtemelen önümüzdeki senenin Nobel adayları şimdiden belli gibi de gözüküyor.
Tabii o çok büyük bir aslında şey olur. Kendileri için artı olacak. Şöyle bir şey var tabii, bu genellikle işkolik olanların hayattan zevk alma standartları düşük oluyor. Hayattan zevk nasıl alınabilir? O da tabii ayrı bir mevzu da. Herkesin kendi ideolojisine göre bir bakış açısı var. Ama sade hayat son tahlilde zahidinin de böyle bu şekilde işkolinin de ortak paydası aslında. Yani siz ne kadar efendim zengin olursanız olun, eğer iş odaklıysanız, çalışmayı, üretmeyi, daha çok böyle insanlara faydalı olmayı ve dolayısıyla işinizle o ilgili duyduğunuz o tutkuyu sürdürmeyi hep niyet ettiyseniz, sonuçta yaşadığınız hayat belli yani. Orada yemeğe bile ayırdığınız vakit sınırlıdır. Çünkü işle o kadar hemhal olmuşsunuzdur ki başka bir şeye vakit bulamazsınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu dünyadan zevk, haz alayım ben. İşte efendim böyle vur patlasın, çal oynasın olsun. Her türlü zevki tadayım diyen tiplerin böyle bir şansı yok. Faydalı olmak, yararlı olmak, işte birilerinin sadrına şifa olmak gibi böyle bir maalesef hem amaçları yok, hem zaten böyle bir şey de onlara çok nasip olmaz. Dolayısıyla aslında yani çok zenginle yani hani zengin olmayan insan arasındaki fark aslında çok da büyük bir fark değil bakıldığı zaman. Şimdi rızıkla ilgili mesela şöyle bir şey söylenir. Yani sonuçta Cenab-ı Hak herkese bir mal veriyor. İşte verdiği var, vermediği var. Kimine kısar deniyor, kimine hesapsız verir deniyor, kimini genişletir deniyor. Ama şöyle bir yorum daha var. Rızık aslında faydalanabildiğimiz şey. Yani böyle büyük bir efendim ilaç imparatorluğunun başında olabilirsiniz. Her türlü efendim nimete erişme imkanınız olabilir. Ama şekeriniz vardır mesela. Sadece bir dilim ekmekle bir dilim peynir yersiniz yani. Bu mesela rızıktır işte. Senin rızkın o kadar.
Evet.
Dolayısıyla o rızık meselesinde aslında insanlar çok birbirlerinden farklı değiller yani.
Evet, geçen haftalarda İslam Ansiklopedisi'nin biliyorsunuz Eylül ayında en çok hangi maddeler tıklandı diye konuşmuştuk burada. Bu sefer Ekim ayının yeni şeyi açıklandı. İlk üç maddede ne var Lütfü abi? Eylül ayında da birinci madde kıyamet alametleriydi. Ekim ayında da birinci madde kıyamet alametleri. Yani böyle ben de son zaman sosyal medyada da gördüm. Yani hani 2019 çok zor geçti bizim için deniyordu. 2020 bambaşka geldi. 2021 ne olacak soru işareti. Hani böyle geyik de yapılıyor sosyal medyada, biliyorsunuz hani 2020 bit artık şeklinde. Hani evet, herhalde insanların zihninde bir şey var. Yani bu kıyamet yaklaştı mı acaba, ne oldu diye arıyorlar yani. İslam Ansiklopedisi yok, bence herhalde yok, bu açıdan.
O normal bir şey, aransın çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile bu hissiyat varmış yani. Ki sahabe kendi zamanında kıyametin kopacağını beklemiş hep. Bu hissiyat iyi bir şeydir. Kıyamet beklentisi kötü bir şey değildir yani.
Evet, diğer maddelere bakarsak yine Eylül ayı ile aynı Lütfü abi. Yani bir dizinin etkisi, bir televizyon dizisinin etkisi sürüyor. TRT'de yayınlanan bu Selçuklu dizisinin ikinci maddede Hasan Sabba. Orada da baş karakterlerden bir tanesi, ana karakterlerden bir tanesi.
Kötü adam.
Kötü adam, evet. Yani henüz daha kötü değil ama kötü olacak yani muhtemelen önümüzdeki şeyde. Ben de diziye böyle göz ucuyla bakanlardanım.
Güzel sahneler şey ama, dövüş sahneleri, savaş sahneleri. Yani bir standart yakalanmıştı zaten. İşte kuruluş Osmanlı ve daha öncesiyle. Bunlar biraz daha çıtayı yükseltmişler gibi sanki.
E tabii yani maşallah, bir de yani ecdat tabii.
Kan saçılıyor etrafa.
Evet yani ecdat hani durmadan cenk ettiği için kan gövdeyi götürüyor diyebiliriz.
Tabii şimdi bazı şeyler de var. Şimdi sonuçta hani bir sahnenin çekiminin de gerektirdiği bazı sınırlıklar var. Dolayısıyla sizin bütün o örgüyü de dizinin akışını da ona uyarlamanız lazım. Tarih dolayısıyla bu kadar böyle kanırtılmaya müsait bir şey midir? Ben ondan çok emin değilim. Yani Melikşah mesela 3 güne bir çapulcuların bastığı bir adam oluyor. Sürekli durmadan dövüşüyor. Böyle bir sultan figürü var mı ya? Böyle bir devlet diyorsunuz. Devletin sonuçta bir şeyi bu yani. Mücessem hali, müşahhas hali yani. Onu korumak her şeyden, bu tür bir şeyin içerisine sokmamak yani. Esastır. Aslı olan odur yani. Ama dizilerimiz maşallah o noktada çok şeyler.
Yani ben aslında biraz da şey...
Gözü karacı dizilerin
yani. Yani şimdi mesela yani Netflix'e de Amerikan dizi, İngiliz dizilerinde baktığı zaman yani 40 dakika 50 dakika çekiyorlar. Yani biz 3 saat çekiyoruz Lütfü abi. Yani 3 saatte artık hani Melikşah'ın başına bir şeyler gelmeli ki o 3 saat dolmalı herhalde diye düşünüyorum.
Bir de şey de var tabii. Hani böyle bir dizilerin kendine içinde bir siyaseti de var. Şimdi diyelim bir gerilimle başlıyor. Sonra bir yatıştırıcı müzikle bir romantik sahne. Sonra tekrar gerilim, tekrar romantik sahne. Ya bunlar hep planlanıyor. Kurgu zaten son tahlilde. Ama hayatın böyle bir kurgusu kendi içinde de var ama hayatın kurgusu çok daha lezzetli. Hayatı izlemeyi sevenler için o çok daha ibretli yani hakikaten. Diziler bu noktada birazcık sanki çizmeyi aşıyor ama ben yine de olumlu görüyorum şu anlamda. Birçok simgeyi, sembolü bize kazandırıyorlar. Yani geçen mesela zikir sahnesi ne kadar güzeldi. Yani o zikir sahnesinde işte o üvey oğlu mu Melikşah'ın?
Özoğlu. Ama yani ikisi de birbirinden habersiz gibi. Daha doğrusu oğlu babasını biliyor ama baba evet, oğlundan habersiz.
Yani onun mesela hadi oralarda da bir takım böyle yine zahir ulema çerçevesinden bakıldığında eleştiriler getirilebilir. Niye böyle efendim rüya alemlerinde dolaşıyor bunlar, işte efendim bir takım zikir sahneleriyle bu işleri çözmeye çalışıyorlar falan filan tarzında, ama işin hep böyle bir maneviyat boyutu ve maddiyat boyutunun birlikte gittiğine dair algı çok önemli yani. Evet. O önemli çünkü hep öyledir zaten. Hayat öyledir zaten. Biz hep işin maddiyatına yoğunlaştık, maneviyatı ihmal ettik. Tamam, sadece maneviyata yoğunlaşıp maddiyeti ihmal edenler, onlar da makbul değil ama sonuçta bu iş zülcenaheyn olmakla alakalı bir şey. Çift kanat olacaksınız yani.
Evet. Bu arada bir haberde teknolojiden okuyalım, Altınoluk gündemden. Ben çok önemsedim bu haberi. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı bir rapor. 2025 yılında tüm iş yerlerindeki görevlerin yarısı makineler tarafından yapılacak ve bu durum büyük ihtimalle eşitsizliği daha da derinleştirecek diyor Lütfü abi. Bu bağlamda derin okumada da bir başlık var. Bu da Çin'in bu pandemi dolayısıyla küresel ekonomideki payının artacağı yönünde. Covid krizinde dünyadaki istihdam 500 milyona ulaşmış. İstihdam kaybı. 500 milyon kişi işsiz kaldı. Ve bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte mevcut çalışanların %50'si de artık işsiz kalacak anlamına geliyor bu. Yani bu nasıl yorumlamak lazım bilmiyorum. dünya herhalde bambaşka bir yere gidiyor.
Şimdi bir kere şunu hemen vurgulayalım. Bu tür teknolojik haberleri medya çok seviyor. Yani işte şu kadar kişi işsiz kaldı, ileride robotlar şöyle yapacak, böyle yapacak, edecek. Yani fütüristik haberlerden çok hoşlanıyor medyamız. Bunlara hep böyle bir teyakkuzla yaklaşmak lazım. İhtiyatlı yaklaşmak lazım. Şimdi mesela bu yeni teknolojilerle şu kadar insan işsiz kaldı. Yeni teknolojilerin ortaya çıkarttığı yeni meslekler de var. Yani yepyeni alanlar da var. Yani o alanları da görmek lazım. Dolayısıyla karşılaştırmalı çalışmalar
hemen söyleyelim
lazım.
İsterseniz işte Dünya Ekonomik Forumu'nun raporundan robot devrimin dünya genelinde sizin dediğiniz gibi 97 milyon yeni istihdam yaratacak. Fakat bir o kadar da istihdam kaybını da beraberinde getireceği söyleniyor. Araştırma dünya genelinde 8 milyon kişiyi istihdam eden dünyanın en büyük 300 şirketi üzerinden yapılmış. İşverenlerin %50'si şirketlerindeki bazı rollerde otomasyonun hızlanmasını bekliyor. %43'ü ise teknolojinin istihdam kayıplarına yol açacağı konusunda emin. Yani biz yine medya özelini konuşalım. Diğer sektörleri bir kenara bırakalım. Hani hep diyoruz yani geleneksel medya artık dili yakalayamıyor, çağı yakalayamıyor. Dünyanın en önemli gazeteleri dijitale geçiyor. İşte dün bir arkadaşım attı Atlantic mesela günlük ve haftalık bültenlere dönmüş. Hani ücretli bültenler paylaşıyorlar. Her şey dijitale geçiyor. Sosyal medyayı konuşuyoruz. Hani artık dördüncü kuvvet sosyal medya oldu artık. Medya olmadı.
Mesela bu süreçte hep şeyi konuşuyorduk. İçerik kraldır. Dolayısıyla bunlar ne kadar efendim teknolojisi değişse de içerik esas olduğu için nitelikli gazeteci hep ihtiyaç olacak. Nitelikli muhabir, nitelikli editör, nitelikli yazar hep iş bulacak. Bir şekilde ona ihtiyaç hep devam edecek diye konuşuyorduk ama şimdi algoritmalar çıktı. Haberi oturuyor kendisi yazıyor. Hatta bir ortalama muhabirin ulaşabileceğinden çok daha yetkin bir şekilde o cümle dizimlerinden, hiçbir detayı atlamamasından, ortaya koyduğu örgüden baktığınız zaman zaten Türkçe'de belki biraz daha bu iş zor olabilir ama İngilizce biraz matematik gibi, hani daha doğrusu İngilizce metinleri biraz matematiksel düşünme eğilimindedir oranın insanı. Yani özellikle şey anlatılırken mesela giriş, gelişme, sonuç. İşte bu cümle neyi anlatacak? Bu cümleden sonra nasıl bir cümle gelmesi gerekir? Yani oralardan bakıldığı zaman bir makinenin çok daha kolay yazabileceği içerikler aslında o içerikler. Dolayısıyla geçenlerde böyle bir haber örneği vardı. İşte bir algoritma tarafından yani yapay zeka tarafından yazılmış bir spor haberi. Şimdi spor haberlerinde teknik bilgi çok. Dolayısıyla hiçbir teknik bilgiyi ayırt etmeden böyle doyurucu bir haber servis etmişler ve bunu kim yazdı biliyor musunuz diye herkes insan yazmıştır diye düşünmüş ama bir yapay zeka yazmış. Bunu yarın bir gün fikir sahasında da işte efendim bir takım böyle özgün haberlerde de görmek mümkün olacak. Dolayısıyla yaklaşıyor, yaklaşmakta olan diye ifade edebileceğimiz bu teknolojik gelişme sadece araçları değil aslında içeriği de tehdit ediyor.
Evet, rapordan birkaç bilgi daha paylaşayım sizinle isterseniz. Şu an iş yerlerindeki bütün görevlerin 1/3'ünü makineler, geri kalanları ise insanlar yapıyor. Fakat 2025'ten sonra bunun değişeceği söyleniyor. Yine rapora göre danışmanlık, karar verme, muhakeme, iletişim ve etkileşim gibi insan becerilerine dayalı mesleklere talep artacağı öngörülüyor. Yeşil ekonomi, mühendislik ya da bulut sistemleri gibi yeni alanlarda ise hani boşlukların doldurulmasına çalışacakmış. Yani bu pandemide biliyorsunuz evden çalışma, büyük şirketler özellikle evden çalışmayı hemen başlatmışlardı. Fakat Google gibi şirketler hani pandemi bitse de biz artık çalışanlarımızı geri çağırmayacağız, devam edecekler. En az %50'si evde kalıp yani home office çalışmaya devam edeceği söyleniyor Lütfü abi.
Yani ev diye bir şey kalmadı çünkü herkes ekrana mahkum. Ekrandan siz yani iş yerindekinden daha fazla aslında tarasut altındasınız. Yani ben işte Hindistan'da bir şirkete uzaktan giren bir arkadaşın tecrübesini dinlemiştim. Yani tamam altında belki pijamasıyla oturuyor şeyinde bilgisayarın başında ama her üç dakikada bir bilmem burada olduğunu ifade etmesi gerekiyormuş bilmem şu. Ya bu nasıl bir şeydir yani? Şimdi bak HES kodu arıyorlar değil mi şimdi girdiğimiz zaman? Herhangi bir işte külliyeye, bir efendim yerleşkeye, bir binaya girdiğimiz zaman HES kodu var mı diye soruyorlar. Şimdi yarın bir gün o HES kodunu biz cep telefonumuzdan gösterip geçiyoruz. Oradaki kare kodu okuyup ha HES kodu doğruymuş diye bize efendim içeri sokuyorlar. Muhtemelen bu bir yerimizdeki herhangi bir yer bir yerimizdeki çipten de çok net belli olacak. Ben yarın bir gün şu tür şeylerin olacağını düşünüyorum. Çok böyle uzak değil yani. Buraya işte sadece yıllık geliri 100 bin doların üstündekiler girebilir. Kusura kalmayın giremezsiniz diye. Direkt kapı açılmayacak size yani. Adam bakacak şöyle gözünden senin irisinden kredi kartının harcama limitini görecek. Ona göre kapıyı açacak veya açmayacak yani. Ve bunda yapay zeka yapacak. Kusura kalmayın sistem böyle çalışıyor. Sistem. Ondan sonra işte o bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz sahneler gerçek. Nereye gidiyoruz İbrahim?
Evet yani 500 milyon tabii çok ciddi bir rakam ya istihdam kaybı açısından. Tabii artık hani o boşluk nasıl doldurulacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün bakıyoruz İstanbul üzerinde söyleyelim. Son bir senede Maslak, Şişli, Mecidiyeköy çevresinde günlük gidip ücretini ödeyip oturup ofis olarak kullanabileceğimiz alanların sayısı çok fazla arttı. Yani ben bireysel olarak evde çalışamıyorum. Günlük bir ofis kiralayacağım. Gidiyorum işte 50 lira 100 lira neyse veriyorum. Sınırsız filtre kahve ve İnternet. Oturuyorum çalışıyorum.
İnternet bağlantısı.
Evet bağlantı çalışıyorum. Herhalde artık yani o iş hayatındaki o pratiklerin gündelik pratiklerin nasıl değiştiğini aslında şahit oluyoruz. Birçoğunu belki de ıskalıyoruz.
Evet ama ben o işin öbür tarafının da çok göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla insan uyum sağlama noktasında zaten çok harika bir varlık. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Hemen biz adapte oluruz o noktada. Yani 500 milyon gittiyse de muhtemelen 500 milyon gelecektir. Yeni iş olarak, yeni imkan olarak. Burada tabii özellikle genç nesillere şunu söylemek lazım. Bu analiz gücü yani makinenin yapamadığı şu an o duygusal zeka ile yapılan yorumlar ya da işte efendim empati, karşılıklı iletişim bu tür 21. yüzyıl becerileri diye 4-5 tane beceriden bahsedilir. Mesela takım halinde çalışma bu noktalarda teknoloji okuryazarlığı hakeza bunlar belki yeni dönemde elde edilmesi gereken beceriler diğer türlü işsizler ordusuna katılmak işten bile değil.
Eyvallah. Lütfen abi ağzınıza sağlık. Programın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler haftaya Medyaokur yazarlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.